Ayrım 18.
11 Haziran 1932 tarihli Türkiye'deki Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki yasanın yürürlükte olduğunu belirttiler. 2007 sayılı bu yasa Türk vatandaşı olmayanlara yasak meslekleri sıralıyordu. Seyyar satıcılık, çalgıcılık, fotoğrafçılık, berberlik, mürettiplik, simsarlık, elbise, kasket ve kundura üreticiliği, borsalar, tekel ürünleri satıcılığı, turistlere tercümanlık ve rehberlik, inşaat, demir ve ahşap sanayi işçilikleri, telekomünikasyon işlerinde işçilik, nakliyat işleri, şoförlük ve muavinliği, amelelik, han, otel ve şirketlerde bekçilik, kapıcılık, odabaşılık, otel, han, hamam, kahvehane, gazino, dansing ve barlarda kadın ve erkek hizmetçilik, garson ve servant, bar oyunculuğu ve şarkıcılığı. Maalesef geçen yüzyıldan kalan bu yasa hala yürürlükte. Bu yasanın istisnaları yabancı sermayeyi teşvik yasasıyla düzenlenmiş. Bazı yasakları sadece büyük Alman şirketleri aşabiliyor. Küçük bir şirketin ya da bir Alman gelinin şirket kurmak için bir Türk ortak bulması ve en az 50 bin doları bloke etmesi gerekiyor. Bu da çoğu zaman mümkün değil. Türkiye'deki yabancılar her gün yasal engellerle yaşıyor. Anlattıkları o kadar çok örnek var ki. İstanbul'daki Alman hastanesinde yaşananlar bunlardan biri. Önce hastaneye Alman bir başhekim getirme isteği kabul edilmedi. Almanya'dan gelecek doktor, Türk uyruğuna geçsin, öyle izin verelim dendi. Türk vatandaşlığına geçmek için de beklemesi gereken 5 yıllık bekleme sürede olmak üzereyken yine problem çıktı. Bunun üzerine Alman doktor ülkesine döndü, hastanede İstanbul Lisesi Vakfı'na hibe edildi. Başka bir sorun da çalışma izinlerinin kişilere değil de şirketlere verilmesi. O nedenle büyük şirketlerin getirip izin aldıkları Almanlar o şirketten ayrılıp başka bir işe geçemiyorlar. Bir Alman şirket yöneticisinin sekreteri olarak 30 yıl Türkiye'de yaşayan bir kadının bile emekli olduktan sonra Türkiye'de ikamet etme isteğinin reddedilmesi felaketin boyutlarını gösteren acı bir örnek. Halbuki Almanların Türkiye'deki Avrupalılar içerisinde en büyük grup olduğu tahmin ediliyor. Kesin sayı bilinmemekle birlikte Almanya Büyükelçiliği'nin tahmini yaklaşık 10 bin Alman kadının Türklerle evli olduğu, güney sahillerinde 10 bin kadar emekli Almanın yaşadığı, teknik eleman olarak büyük şirketlerin getirdiği Alman sayısının da 4 bini aştığı yönünde. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir Alman olsa. Köprü Derneği, yabancılarla ilgili tüm yasalarda değişiklik içeren bir öneri metni hazırlayarak tüm devlet büyüklerine gönderdi. Gerekçe bölümünde sorunlar tek cümlede özetlendi. Bir Türk de evli ve çok uzun süreden beri de Türkiye'de yaşayan bir yabancı mesleğini kural olarak icra edememektedir. Hazırladıkları yasa önerisinde yasakları getiren 2007 sayılı yasanın tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladılar. Oturma izni olan bir Alman kadının çalışabilmesi ve 8 yıl Türkiye'de kalan bir Alman kadının genel oturma izni alabilmesini öngördüler. Öneriye kadını eşinin ölmesi ya da ayrılma durumunda da koruyan bir madde koydular. Eşinden dolayı oturma izni alan yabancı kadının genel oturma izni, Türkiye'de en az 3 yıldır oturuyor olması ve eşinin ölmüş bulunması halinde bağımsız hale dönüşür. Yabancı eşin Türkiye'de doğmuş ve Türk vatandaşlığını kazanmış bir çocuğunun bulunması halinde genel oturma izni şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın oturma izni uzatılır. Köprü Derneği'nin çalışmaları sonucunda Türkiye'deki Almanların sorunları Almanya parlamentosunda da sık sık gündeme geldi. Hükümeti bu konudaki sorularla sıkıştıran SPD Meclis Grubu Göç Politikası başlıklı broşürünün önemli bir bölümünü Türkiye'deki Almanların durumuna ayırdı. Milletvekili Gerd Andres bu broşüre yazdığı ön sözde Almanya ve Türkiye karşılaştırması yaptı. Bugün için Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ortaklık antlaşmasından doğan çalışma izni ve oturma hakkı gibi hakları büyük ölçüde güvence altına alınmıştır. Bu konuda alınan kararların kağıt üstünde kalmaması, uygulamada da bunlara uyulması gerekliliği benim şahsen çok önem verdiğim bir konudur. Bu gelişmelere paralel olarak 1994 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan Alman veya Avrupalı vatandaşların durumuna açıklık getirilmeye çalışılmaktadır. Andres, Türkiye'de yaşayan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Haksız da değil. Türkiye, Almanya'da kendi vatandaşları için istediği hakları buradaki Almanlar için vermeye yanaşmıyor. Birçok sorunda olduğu gibi bu sorunu da görmezden gelmeyi yeğliyor. Onları görmezden gelmeyi yeğliyor. Oysa Alman gelinler kabul etmek lazım ki bu ülkenin bir parçası. Yıllardır bizimle yaşıyorlar, vergi ödüyorlar, daha ötesi çocuk veriyorlar, kanlarımız karışıyor. Yine de hiçbir hakları yok. Almanya parlamentosunda Türk milletvekili varken neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Alman kökenli milletvekilleri olmasın? Türkiye'deki belediye meclislerinde Almanlar olsa ve farklı bir bakış açısı getirseler güzel olmaz mı? İz bırakan sözler. Politika, popüler deyim fakiri. Zaman en büyük nehir. Her şey gibi politikacıların yaşamı da onunla birlikte akıp gidiyor. Bir daha geri dönmemecesine. Geriye yaşadıkları dönemde dilden dile dolaşan, büyük yankı yapan, iz bırakan sözleri kalıyor. Bu özdeyişlerin çoğu uçup gidiyor ama bazı sözler var ki siyasi tarihe damgasını basıyor. Her dönem belleklerde bir özdeyişle hatırlanıyor. Onlarca fotoğrafın, binlerce satır yazının yapamadığını bir politik özdeyiş başarıyor, koca bir dönemi sembolleştiriyor. Siyasi tarihi iz bırakan sözlerin en ünlüleri çok partili yaşama geçişle birlikte ortaya çıktı. Atatürk sonrası Türkiye'si rotasını demokrasiye çevirmişti. Muasır medeniyet hedefini somutlaştırmaya çalışıyordu. Nihat Erim, CHP'nin 1949 kongresinde kürsüye çıktı ve yıllarca dilden düşmeyecek hedefi işaret etti. Türkiye'yi küçük bir Amerika yapacağız. Erim'in bu vaadi tüm ülkede kazanılması gereken yeni bir mevziyi işaret eden sözler olarak algılandı. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda bayraklaşan "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ileri emrindeki Akdeniz'in yerini Amerika almıştı sanki. Küçük Amerika hedefi öylesine benimsendi ki CHP'ye rakip olan Demokrat Parti bile bu sloganı benimsemedi. Demokrat Parti lideri Celal Bayar, 20 Ekim 1957'de Taksim'de yaptığı konuşmada Erim'in sözlerini biraz değiştirerek tekrarladı. "Öyle ümit ediyoruz ki 30 sene sonra bu mübarek memleket 50 milyon nüfusuyla küçük bir Amerika olacaktır." Hayali bile insanları mutlu etmeye yetiyordu. Küçük Amerika olacağız. Aradan 30 değil 42 yıl geçti ve Küçük Amerika olma hayali unutuldu. Onun yerini Avrupa Birliği ülkesi olma hedefi aldı. Bayar'ın 30 yıl önceki sözlerinin sadece nüfusla ilgili bölümü yerini buldu. Türkiye değil 50 milyon, 65 milyonluk bir ülke haline geldi. Zaten Türkiye'de politikacıların nüfusla ilgili takıntısı hep oldu. Turgut Özal da 100 milyonluk bastığı yeri titreten bir Türkiye'den bahsederdi. Toprağın titremesini iyi bir şey sanmıştı anlaşılan. Nereden bilsin çoğaldıkça depremden daha çok etkileneceğimizi. Her mahallede bir milyoner. Zengin bir ülkenin zengin vatandaşları olmayı vaat etmişti. DP iktidarı. Milli şef döneminin yıkılmasında toplumla birlikte kalkınma yerine bireysel zenginlik vaat edilmesi önemli bir yer tuttu. Bu felsefe Adnan Menderes'in dilinden ifadesini buldu. Her mahallede bir milyoner yaratacağız. Aslında Menderes'in bu sözü Mustafa Kemal'in 1923'te memleketimizde birçok milyonerin hatta milyarderin yetişmesine çalışacağız diyerek ifade ettiği hedefin sloganlaştırılmış haliydi. Slogan yerine ulaştı ve Demokrat Parti 1950 seçimlerinde oy patlaması yaşadı. En çok şaşıran CHP yöneticileriydi. Seçimden birkaç gün önce İstanbul'da düzenlenen mitingde Vali Fahrettin Kerim Gökay, alanda toplanan müthiş kalabalığı İsmet İnönü'ye gösterirken övünmüştü. "İşte paşam, İstanbul." İnönü şaşırmasın da ne yapsın, onu dinlemeye koşan İstanbul sandıkta Demokrat Parti'ye oy vermişti. Şaşırdı ama sonucu kabullendi. Tek parti döneminin Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın "Komünizm gerekirse onu da biz getiririz" cümlesinde özetlenen dönemi de böylece kapanmış oldu. Menderes başbakanlığının ilk günlerinde iktidar değişikliğinden korkanlara güvence vermeye çalıştı. "Devri sabık yaratmayacağız." Hükümet programı okurken Türkiye siyasetinde sonraki yıllarda sık sık tekrarlanacak olan bu sözleri söyleyen Menderes, bir süre sonra söylemini değiştirdi. Giderek kendini beğenen, yukarıdan bakan bir tarzda dönüştü. Menderes'in aday seçimiyle ilgili ünlü sözü bu tarzın örneğiydi. Odunu göstersem seçtiririm. Haklıydı da. Çünkü çoğunluk sistemine göre bir seçim çevresinde en çok oyu alan partinin listesindeki adayların tamamı milletvekili seçiliyordu. Milletvekili olmanın yolu Menderes'in tercihine bağlıydı. Durum böyle olunca da Demokrat Parti listesinden odunlar değil ama ilgisiz kimi isimler meclise girmişti. Menderes İnönü'ye karşı üslubunu sertleştirdi. Ne sanıyordu bu tarihin sayfalarına gömülü beyaz taşlı insan? Türkiye'de Demokrat Parti iktidara gelince şarktan doğan güneş garptan mı doğacaktı? Tüm ülkede gerginlik hızla tırmandı. Türkiye'nin 27 Mayıs'a yaklaştığı günlerde İnönü de üslubunu sertleştirdi. Demokrat Partili Namık Gedik'i küçük bakanı olarak adlandırmakta kalmadı, halka çağrıda bulundu. Bir ülkede namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülke kurtulamaz. İnönü Demokrat Parti iktidarının tehlikeli gidişini görmüştü. Birçok kez uyarmaya kalktı, başaramayınca son sözünü söyledi. Sizi ben bile kurtaramam. Gerçekten kurtaramadı ve 27 Mayıs'ta darbe oldu. Düşükler kuyruklar adlandırmalarının sık duyulduğu bu dönemde en çok yankılanan söz 14'lerden Muzaffer Özdağ'ın Bab-ı Ali'den de geçeceğiz tehdidiydi. Özdağ Bab-ı Ali'den geçmeye fırsat bulamadan tasfiye edildi. Yollar yürümekte aşınmaz. 1960 sonrası siyasette yeni bir sayfa açıldı. Sahnenin yıldızı yine yaşlı kurt İsmet İnönü'ydü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'ın ünlü mektubuna unutulmaz bir yanıt verdi. Yeni şartlarla yeni bir dünya kurulur. Türkiye de bu dünyada kendisini yeni bir yer bulur. Uzun süre yankılanan bu söz unutulmazlar arasında yerini alırken siyaset sahnesinde yeni yıldızlar parlamaya başladı. Osman Bölükbaşı meydanların en renkli politikacısıydı. On binler onu dinlemeye koşuyordu. Bölükbaşı kalabalığı görünce yakınıyordu. Başak çok da denesi yok. Miting meydanlarında beni alkışlayanlar bana oy verselerdi 5 kez hükümet kurardım. Bölükbaşı kuru alkışlarla yetinmek zorunda kalırken oyları siyasetin genç bir ismi topluyordu, Süleyman Demirel. O günlerde çoban sülü olarak anılan Demirel kısa sürede laf cambazı oldu. Halk ağzıyla konuşması, sık sık benzetmeler yapıp fıkralar anlatması halkın ilgisini çekiyordu. Demirel başında bulunduğu Adalet Partisi'nin Demokrat Parti'nin mirasçısı ve dolayısıyla iktidar partisi haline getirmeyi başardı. Demirel hükümetinin İnönü'yü en çok kızdıran bakanı Faruk Sükan'dı. İçişleri Bakanı Sükan'dan emir alan polislerin bir gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni basarak CHP grubunda arama yapmasına İnönü sert tepki verdi. Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz. Sükan bu sözü üzerine bile almadı. Solcuların nefes alışverişlerini bile biliyorum diyerek övünmeyi sürdürdü. Adının zehir hafiyeye çıkmasından da şikayeti yoktu. 1960'ların sonu ve 1970'ler Demirel'in parladığı dönemdi. Her konuşmasında yeni bir özdeyiş üretiyordu. Şapkamı alır giderim. Türkiye'de üs yok, ortak tesisler var. 70 sente muhtacız. Tesbih çeken elle, tetik çeken el bir olmaz. Bulun 226'yı düşürün hükümeti. Bana milliyetçiler adam öldürüyor dedirtemezsiniz. Yollar yürümekte aşınmaz. Çankaya noteri. Yine de bu hitlerin hiçbiri dün dündür, bugün de bugün özdeyişi kadar büyük iz bırakmadı. Dün dündür neredeyse Demirel'in adıyla özdeşleşti. Kendi sözünün siyasette edindiği konumdan rahatsız olan Demirel, bir gün iş adamlarına hitap ederken güvence vermek zorunda kaldı. Gelecekte burada söylediklerim için dün dündür demeyeceğim. Bu dönemde Demirel'in rakibi İnönü'yü devirip CHP Genel Başkanlığı'nı kazanan Bülent Ecevit'ti. Karaoğlan rüzgarının başbakanlık koltuğuna sürüklediği Ecevit'in hükümeti devraldıktan sonra ilk değerlendirmesi yeni bir tartışma başlattı. Enkaz devraldık. Ecevit, Milli Selamet Partisi ile kurduğu yeni hükümetin enkazı ortadan kaldıracağına inanıyordu. hükümet programını savunurken kürsüye çıktı. Öyle sağlam ve güçlüyüz ki mecliste muhalefeti bile biz yapacağız. Belki koalisyon ortağı Necmettin Erbakan'ı tanısaydı böyle konuşmayacaktı. Erbakan'ın tanıması fazla zamanını almadı, koalisyon yıkıldı. Geriye Kıbrıs Fatihliği ve Turan Güneş'e atfedilen Ayşe tatili çıkabilir sözü kaldı. Ecevit sayesinde koalisyonlara alışan Erbakan bu kez yeni ortaklıklara yöneldi. Demirel'in başında bulunduğu Milliyetçi Cephe koalisyonun en ciddi sorunu da Erbakan'dı. Oyun bozanlık ediyordu. Kadayıf'ın altının kızarıp kızarmadığına bakacağız. Kadayıf'ın altının kızarması hükümeti düşürme zamanının geldiğini gösterecekti. Ne Kadayıf'ın altı kızardı ne de Erbakan hükümeti düşürmeye cesaret edebildi. Erbakan'ın adı Kadayıfçı'ya çıktı, hükümeti deviren ise Demirel oldu. Nitekim bu kış komünizm gelemedi. Tam da bu sırada düdük çaldı, askerler üçüncü kez devreye girdi. Demirel'in binaenaleyhlerinin yerini Kenan Evren'in netekimleri aldı. 61 anayasası bize bol geldi. 12 Eylül'e bu bolluk içinde oynaya oynaya geldik. Hemen elbise daraltıldı ve siyasetçilere yasak getirildi. Evren meydanların tek sahibi oldu. İstediğini istediği biçimde suçlama özgürlüğünü eline geçirmişti. Siyasetçilere demediğini bırakmayan Evren, sağın manevi lideri Celal Bayar'ı Cumhurbaşkanlığı köşküne davet etti. Darbe mağduru Bayar köşesine çekilmiş, gelen siyasetçilere el öptürüyordu. Arada bir demeç veriyordu. Bu kış komünizm gelecek. Komünizm yerini askerleri karşısında görünce sevinmişti Bayar. Köşk ziyaretinden sonra askerler gelmeseydi ötekiler gelecekti dedi, darbeyi kutsadı. Zaten eleştiremezdi. Evren'in hoşnutsuzluk fısıldaşmalarına bile tahammülü yoktu. Orada burada bir iki kişinin aleyhinde konuştuğunu duyunca hemen meydanlara çıkıp yanıt verirdi. Onlarca gencin idamı eleştirilince de aynı tavrı sergiledi. Asmayalım da besleyelim mi? Askeri yönetimin kurdurduğu MDP'nin genel başkanı Turgut Sunap da Evren'den geri kalmadı. Sunap gözaltına alınanlara işkence yapıldığı ve copla tecavüz edildiği haberlerine sinirlendi. Niye cop kullansınlar? Taş gibi delikanlılarımız var. 12 Eylül döneminin sözel tarihine son nokta ANAP lideri Turgut Özal ve Halk Parti lideri Necdet Calp arasındaki televizyon tartışmasında kondu. Calp elini masaya vurup Boğaz Köprüsü'nü satmak isteyen Özal'a bağırdı. Sattırmam. 1983 seçimlerine damga vuran bu söz Calp'ın partisini ikinci parti yaptı. Orta direği güçlendireceğiz diyen Özal'ın partisi ise iktidar oldu. Artık siyasete renk veren Özal'ın sözleriydi. Anayasayı bir yere delsek ne olur? Avant'a yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılmasına ilişkin anayasa hükmünü soran gazetecilere aynen böyle söyledi. Ardından icraatın içinden programlarından birinde unutulmaz parçasını seslendirdi. Benim memurum işini bilir. Memurların sesi pek çıkmıyordu ama işçiler o sıralarda Çankaya şişmanı, işçi düşmanı sloganını haykırıyorlardı. Özal aldırmıyordu. Demirel yasaklı siyasetçiydi. Bir bilen olarak DYP'yi dışarıdan yönetiyordu. Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk bundan rahatsız değildi. Bu bir emanettir. Emaneti sadece sahibine teslim ederim. Emanetçi Cindoruk'un unutulmaz özdeyişi referandum sırasında no no no tişörtü giyen Güneş Taner'e verdiği yanıttı. Sakın tır şoförlerinin yanında dolaşma, yanlış anlaşılabilirsin. Emanetçinin sadakatinden kuşku duymayan Demirel bir yandan da konuşan Türkiye'nin bayraktarlığını yapıyordu. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. 1989 yerel seçimlerine damgasını vuran SHP'nin limon benzetmesiydi. Genel Başkan Erdal İnönü her meydanda sorup duruyordu. Bugünkü iktidarın daha 5 yıl sizi limon gibi sıkmasına razı mısınız? Özal ise oy kaybetmesine karşın meclisteki ANAP'lıların desteğiyle Cumhurbaşkanlığına çıkınca alışamadık itirazları yükseldi. Özal hiç umursamadı. Alışırsınız, alışırsınız. DYP ve SHP muhalefet bayrağını yükseltti. 1991 seçimlerinde Demirel'in partisi birinci parti olarak çıktı. ANAP'ın yeni lideri Mesut Yılmaz muhalefete düştü. Kendisi için bir şey istemeyen Demirel ise başbakan oldu. SHP ise 1989'daki başarısını sürdürememişti. İnönü koalisyona girmekten başka çare bulamadı. SHP tek başına iktidara gelememenin suçlusu olarak DSP'yi gördü. Bülent Ecevit'e bir bölen adını verdiler. Özal'ın beklenmedik ölümü Demirel'i köşke taşıdı ve alışma alışamama muhabbeti noktalandı. Demirel'in yerini dolduran yeni DYP lideri Tansu Çiller hemen beyaz bir sayfa açtı ve siyasi tarihe unutulmaz bir katkıda bulundu. Ya olacak, ya olacak. Sarışın güzel kadın olarak ünlenen Çiller'in çakıl taşını bile vermeyiz sözü unutulmaz cümlelerinden biriydi.